Merhaba. Bugün konudan konuya atlama potansiyelim çok yüksek. Uzun zamandır kafamda yer eden bazı temalar var. Her birine güzel, özel bir podcast içeriği hazırlamaktansa ilgili geçişlerle toparlamak istiyorum. Hepsine yer vermek istiyorum tek bir podcast'te. Hepsi de birbiriyle ilgili aslında. Tabii güncel gelişmelerle, okuduğum makalelerle şekilleniyor biliyorsunuz program. Bunlardan ilki Slash Generation. Yani jonglör kuşağı da deniyor galiba. Bir kere jonglör kuşağı iki kuşağı içine alıyor. Yani ilki Z kuşağı, ikincisi Y kuşağı ya tam tersi diyebiliriz. Y kuşağı 80 ile 96 arasında doğanlar, işte Z kuşağı da Zoomuslar biliyorsunuz 97 ile işte 2013 arasında doğanlar. Tabii yani 96'da doğan birisi bir seneyle Z kuşağını kaçırdım diyebilir belki kendisine ama jonglör kuşağı bunların ikisini de bir araya getiren öne çıkan özelliklerini özellikle iş hayatında öne çıkan özelliklerini ortaya koyan bir yaklaşım, bir terim aslında. Şöyle jonglör kuşağının özelliği şu, onları özel kılan şey şu, tek bir tanımlayıcı etiketle sınırlı değiller. Ya diğer nesillerden farklı olarak birden fazla yetenek ve ilgi alanına sahipler ve kendilerini birçok alanda ifade etmek istiyorlar. Yani şöyle aslında slash biliyorsunuz eğik çizgi demek. Çoğu Instagram profilinde veya işte Twitter profilinde bu eğik çizgilerle tasarımcı, müzisyen, işte girişimci, işte mühendis, müzisyen, yazar gibi kendini ifade edebiliyorlar. Daha çok kariyerle ilgili. Çünkü bu kuşak geleneksel kariyer yollarına ilgilerin azaldığı bir dönemde dünyaya geliyor. Böyle yetişiyorlar ve bağımsız çalışmaya da çok eğilimliler. Aynı zamanda teknoloji ve internet çağında oldukları için dijital dünyaya da çok hakimler. Bu da onları içerik üretimi gibi diğer çevrim içi faaliyetlere de yönlendiriyor. Orada kendilerini rahat hissediyorlar. Ve enteresan diğer nesillerle de çok uyumlular. Mesela Y kuşağından gelen değerler var, toplumsal farkındalıklar var. Z kuşağından gelen teknolojik bir beceri var. Daha yaşlı nesillerle de iyi bir diyalog kurabiliyorlar ilginç bir şekilde. Çünkü kendilerini kasmadıklarını, sosyal ortamlarda başarılı, kendine özgüvenli, rahat tipleri oldukları da söyleniyor. Bu güzel bir uyum aslında. Ve gelenekleri yıkma, sınırları zorlayarak birçok alanda öncü olmak da bunların aslında mottosu gibi bir şey. O yüzden yaratıcılık, özellikle sanat ve kültür alanında, inovasyon teknolojide ve yeni trendleri belirleme. Bunların birçoğu işte trendsetter oluyorlar. Namı diğer moda öncüsü veya eğilimleri belirleyen tipler oluyor ve ilham verici olabiliyorlar. Çoğunu da burada bu şekilde kariyer tercihi yapabiliyorlar. Ne iş yaparlarsa yapsınlar bir tarafı böyle aslında. Ve ben bunu bir kuşakla daha çok benzer buluyorum. Tarihi kaynaklardan yararlanarak. Bence taş devriyle çok benzerlikler var. Taş devri insanıyla çok büyük benzerlikler var. Taş devri derken ya taş kuşağı diyemem çünkü bir devir insanı bunlar. 2,5 milyon yıl öncesinden 3.000 yıl öncesine kadar gibi süreçten bahsediyoruz. Çoğunlukla avcı toplayıcı bir dönemleri var ama cilalı taş, yontma taş devrinde düşünürsek ya tarıma, yerleşik hayata geçiş insanları da var aralarında. Tabii bunlar doğayla uyumlu olmak zorunda olan birçok beceriyle donatılmış insanlar. Sabahları genellikle erken kalkıyorlar avlanmak için, ya ekmek parası için. Bu bana doğrudan jonglör kuşağını anımsatıyor. Çünkü jonglör kuşağı da sabah işe gitmek için erken kalkan, gece sabahlamayı çok mantıklı görmeyen bir nesil. Araştırmalar bunu söylüyor. Akşamları gayet sakin, çok normal bir şekilde, sıradan bir şekilde kendine zaman ayırmayı, ailesine zaman ayırmayı seven tipler. Ama bunun dışında avlanma ve yiyecek, daha doğrusu ekmek parası dışında da sosyal etkileşimlere, barınak yapımına önem veren bir kuşak. Taş devri insanı. Evet, jonglör kuşağı da öyle. Topluluk içindeki ilişkileri güçlendirmek, hayatta kalabilmek için çok önemli. Uyum sağlayabilmek için çok önemli. Aynı zamanda mağara resimleri, heykeller, ritüeller gibi kültürel faaliyetler de taş devrinde ortaya çıkıyor. Ve bence bu tür kültürel faaliyetler, bu tür komünitelerde şu sıralar bence en zirve noktasını yaşıyor. Beslenme düzenleri de oldukça ilginç. Yani doğal kaynaklardan temin ediyorlar. Jonglör kuşağı da iyi beslenmeye dikkat ediyor. Kendisine dikkat ediyor daha doğrusu. Ve mesela avlanma başarıları taş devri insanının besinlerini ve protein alımlarını büyük ölçüde etkilerken gündelik yaşamdaki performanslarını artırabilmek için jonglör kuşağı da çok iyi beslenmeye dikkat ediyor. Benim etrafımda var böyle insanlar. Yani yediğinin içtiğinin içinde neler var neler yok çok ayrıntılı araştıran bir nesilden bahsediyoruz. Yani toplumsal cinsiyet ile ilgili de aslında çok benzer şeyler var. Örneğin taş devri insanında erkekler evet gidiyorlar, avlanmak için dışarı çıkıyorlar. Kadınlar da yiyecek toplamak ve çocuk bakmak gibi görevler üstleniyorlar. Bu bence çok normal. Ama 60'ların, 70'lerin hatta 80'lerin kadın hareketine soracak olsanız böyle bir şey olabilir mi? Kadınlar da erkeklerin iş hayatında fazlasıyla yer almalı, herkes eşit bir şekilde her işe koşmalı gibi bir bakış açıları var. Ama şimdi günümüz jonglör çağında benim etrafımda gördüğüm kadın arkadaşlarımdan şöyle bir davranış örüntüsü var. Ben çocuk doğurdum. İşte eşim evi geçindirsin. Ben de işte ev işlerini, manavdan alışveriş yapmayı, çocuğuma bakmayı büyük bir keyifle üstlenebilirim zihniyetini. Ve çok iyi eğitimli insanlar bunlar. Bunu çok önemsiyorlar. Yani evine göz kulak olmayı çok önemsiyorlar. Bu da ilginç bir benzerlikmiş aslında. Mesela tercih ettikleri ev stili. Çok ilginç bu da. Bu benzerlik de çok ilginç geliyor bana. Taş devri insanı barınaklarını hep doğal malzemeden, bazen ağaç kovuklarından, deri çadırlardan, mağaralardan oluştururken tabii jonglör çağı da böyle bir doğaya dönüş yaşıyor görüyorsunuz. Tiny house'lar, bungalovlar. Ya öyle gösterildiği halde öyle olmadığı yerler de var ama taş devri insanı gibi doğaya bütünleşik olması, kendini doğal tehditlere karşı koruyor olması gibi bazı öncelikleri var yaşayacakları yerle ilgili. Bu bana ilginç bir benzerlik olarak geliyor. Bir kere ikisi de çok yönlü olmak zorunda. Hem taş devri insanı çok yönlü, çok becerikli olmak zorunda. Hem de jonglör kuşağının bir bireyi, bir ferdinin de parlamak istiyorsa çok becerikli olmak zorunda. Tabii hayatta kalmak ve doğal koşullara uyum sağlamak için yaparken bunu taş devri insanı, jonglör çağı da birden fazla yetenek ve ilgi alanına sahip olarak bunda kendini ilerletebiliyor. Yani günümüz koşullarıyla tabii taş devri koşulları aynı değil ama ilerlemek için diyeyim bu tür fazla becerilerle kendini donatmanın bir zorunluluğu var. Öyle görüyor bu iki kuşakta. Mesela teknoloji ve araç kullanımı. Ha, taş devri insanları çevrelerini daha iyi anlamak, hayatta kalmak için taş aletler, basit teknolojiler geliştiren, basit bir mucit olarak nitelendirdiğimiz insanlar ama jonglör çağı da teknoloji çağında büyüdüğü için kendi yazılımlarını, programlarını hatta bir yerde kendi cihazlarını, aletlerini yapmaya çalışan mucit bir nesil, mühendis kafalı bir nesil. Hangi mesleği yaparsa yapsın. Topluluk bağları. Topluluk bağlarının iki kuşakta o kadar çok farkında ki bunun öneminin o kadar farkına varmışlar ki taş devri insanları avlanma, yiyecek toplama gibi zorlu görevleri birlikte yaparak güvenlik ve dayanışma içinde yaşarken bizim jonglör çağı insanları da aynı şeyi yapıyor. Hem dijital platformları kullanabiliyorlar, sosyal medyayı kullanabiliyorlar bir araya gelmek için. Hani bunu bir kenara bırakalım. Koca koca plazalarda bile eski kapitalist liderlik, ekip işte alfalığı gibi iş modellerinin yerini dayanışmacı, birlikte kazanan, işte beraber kooperatif gibi aslında bunlar dijital kooperatiflere de dönüyor. Kümelenmeler gibi işte bazı gruplaşmalarla herkesin yararına hizmet edebilecek oluşumlarla yeni bir hal almış durumda. Örneğin bunlar da benim daha önce bahsettiğim oyun teorisinde olduğu gibi herkesin faydasına, herkesin yararına büyük risklerden, büyük kriz dönemlerinden atlatma yönelik aslında B planları. Ama bunlar şu anda tamamen A planına dönüşmüş durumda. Yani sürdürülebilir iş modelleri olarak hele hele pandemiden sonra çok benimseniyor. Yaratıcılık ve inovasyon, taş devri insanlarıyla jonglör çağı insanları gerçekten geleceğe odaklanan bir perspektife sahip arkadaşlar. Bu çok net. doğal kaynakları korumak istiyor. Yani izlerini gelecek nesillere aktarmak istiyorlar. Ama bunu hem yaratıcı projelerle hem de başka nesillerin kullanabileceği, gelecek nesillerin kullanabileceği inovatif cihazlarla sağlamaya çalışıyorlar. Çok ilginç. Bunun içinde sürdürülebilirlik, çevre koşullarını iyileştirme, sosyal adaleti koruma gibi durumlar da var. Mesela taş devrinde bile bu gözetiliyor. Yaşlı bakımı, engelli bakımı gibi bazı değerleri var. Günümüzde de jonglör kuşağının bu tür değerleri çok sahip çıktığını, yaptıkları projelerden, yürüttükleri sosyal sorumluluk işlerinden, faaliyetlerinden gözlemleyebilirsiniz bence. Ben biraz da bu jonglör kuşağının ebeveynliğine değinmek istiyorum. Çünkü bence bizden bir önceki kuşağın yaptığı hatalar da demeyeyim ama bilmezliğine kapılmadan biraz daha esnek ve gri alanlarda gezinen, biraz daha rahatlatan bir ebeveynlik tarzları var. Örneğin teknolojiye açıklık. Bizim düşündüğümüzün tam tersine teknolojik cihazları, dijital araçları kullanmaya yönelik bir eğilimi var bu ebeveynlerin. Yani dijital bir fobi yok. Kendileri çünkü dijital çağda büyüdüğü için teknolojiye de hakimler. Çocukları da hakim olsun istiyorlar ve teknoloji üreticileri olsun istiyorlar. Örneğin bu jonglör kuşağının ebeveynleri açık iletişimi de çok önemsiyorlar. Çünkü bir kere sosyal medyayı çok etkin kullanıyorlar. Çocuklarıyla da sağlam ve açık bir iletişim kurma eğilimindeler. Yani onların duygularını, düşüncelerini paylaşma ile ilgili biraz daha rahatlar. Biraz da arkadaş gibiler, kendilerini ifade etmeleri için eğer çekingen bir çocuksa bile onu açmaya çalışıyorlar. Ha, bu tür mekanizmaları kullanmak istiyorlar yani. Eğitime odaklı olmak ise biraz farklı. Örneğin tek bir alana bağlı kalmasınlar istiyorlar. Ha, farklı eğitim olanaklarıyla, öğrenme olanakları da donatılsınlar ve kendilerine farklı beceriler kazandırsınlar istiyorlar. Aslında biraz da kendileri gibi yetişsin istiyorlar ama bunu çok daha erken yaşta başlatıyorlar. Farklı ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına uyum sağlamak istiyorlar. Ve öğrenme tarzlarına çok dikkat çekiyorlar. Hani bilindik en iyi okula gönderin mi, en iyi yerlere gelsinden ziyade farklı farklı okullara göndereyim ve o okullardan alabileceğini alsın yaklaşımı hakim. Mesela çocukları ile ilgili de sosyal farkındalık hususlarına çok dikkat ediyorlar. Tabii bizim kendi ebeveynlerimize işte yola çöp atma, musluğu boşa akıtma gibi şeyler yaptılar ama bu ebeveynler kapsayıcılık hususlarına da dikkat ediyorlar. Yani sadece farklı tipteki kişilerin, toplumda belki çok hoş karşılanmayacak insanların da anlayışla karşılanması gerektiğiyle ilgili. İşte çevre ve sosyal sorumluluk bilincinin çok erken yaşlarda aşılanması gerektiğiyle ilgili aksiyon alıyorlar. Ve duyarlı bireyler yetiştirme eğilimindeler. Ben bu yüzden çok umut bağlıyorum. Bu arada birazdan ona da geleceğim. Jonglör kuşağı bence bütün nesillerden kendilerine bir şey almış. Yani onların işe yarar özellikleriyle kendilerini donatmışlar. Ellerinde çevirdikleri top sayısı ne kadar çok artarsa kendilerini de o kadar çok gerçekleştirmiş sayıyorlar bence. Ve yani jonglör kuşağının asıl en önemli özelliği bana kalırsa nesiller arasındaki sınırları yok saymaları, kendilerini her nesilden biraz hissetmeleri. Bana bu biraz bilim kurgu gibi de geliyor. Biraz ümitlendiriyor ama distopik olarak düşünmeyin bunu. Tamamen ütopik bir bilim kurgu. Ondan da bahsedeceğim ama kendi mücadeleci tavırları, çevreyle ilgili, toplumla ilgili koruyucu tutumları neden ümit vermesin bize? Neden güzel bir gelecek vaat etmesin? Bir tarafım eğitimci olduğu için elbette asla o ümidi kaybetmemeye yönelik bir eğilimim var ama yani çok düz bir insan olarak da birbiriyle etkileşime giren, çok yönlü olmaya çalışan, ellerini çalıştıran insanların topluma çok faydalı, geleceğe çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bilim kurgu demişken yakın çevrem de iyi bilir. Yani ben bilim kurgu klasiklerini üniversite yıllarından bu yana çoktan bitirmişimdir yani muhtemelen. Yani neyse bu kadar iddialı konuşmayayım ama şu sıralar çoğu bestseller olan, o wow denilen bilim kurgu klasiklerinin bazılarını birkaç defa okumuş olabilirim. Tabii bilim kurgu en iyi edebiyat türüdür. Son zamanlarda konudan bayağı bağımsız gidiyorum ama klasik edebiyatı önermiş olsam da, çünkü klasik edebiyatın farklı yaş dönemlerinde farklı ilhamlar vereceğini, farklı düşünceler uyandıracağını düşünüyorum. Yani lise çağında okuduğunuz Dostoyevski ile 30'lu yaşlarda okuduğunuz Dostoyevski farklı hisler uyandırır insanda muhakkak ve bence mutlaka okunmalı. Çünkü bütün bir insan doğasını en sanatsal, en kreatif biçimde ortaya koyan eserler klasik eserlerdir arkadaşlar. Bilim kurgu da o kadar yapamıyor onu. Ama bilim kurgu geleceğe bir perspektif sunduğu için bana şu açıdan ilginç geliyor. Belki ümit etmemin nedeni de odur. Genellikle bilim kurgu distopik yapılandırılırken bazı bilim kurgular da böyle arada birkaç tane var. Ütopik veya biraz daha belirsiz yapılandırılıyor. Yani kişilerin ruh durumuna göre onu sınıflandırabiliyorsunuz. Onlardan birisi de Arthur C. Clarke'ın Childhood's End kitabı. Arthur C. Clarke'ı da bildiğinizi varsayıyorum. En ünlü işi, en ünlü yönetmenlerden birisinin işidir. Aynı zamanda 2001 Bu Uzay Macerası. Onun senaryosunu Arthur C. Clarke yazmıştır ve filme de döken Stanley Kubrick. İzlemediyseniz izleyin diyeceğim ama çok bilmiş olmak, kaptan obvious olmak istemiyorum. Herhalde izlemişsinizdir, yani izlenmeyecek bir film değil. Şöyle, o filmde de aynı şekilde biraz insanlığa bırakılan bir durum. Yani dünya dışındaki canlıların, zeki uzaylıların insanlar üzerindeki etkisinden bahseder. Mesela Çocukluğun Sonu kitabında da böyle bir şey var. Biraz da kitaptan, çok da biraz ne diyeyim, spoilerlı olacak galiba. Yapacak da bir şey yok. Eğer ben bu kitabı oturup okuyacağım, o yüzden çok fazla bir alıntıya maruz kalmak istemiyorum derseniz hemen ilerletebilirsiniz. Bundan bahsetmek durumundayım çünkü. Neden böyle hissettiğimi de açıklamak istiyorum. Hem de hatırlamak istiyorum. Çocukluğun Sonu, Arthur C. Clarke'ın etkileyici bir eseri. Şöyle, uzaylılar üstünler adı veriyorlar kitapta buna. Bunlar gizemli ve çok gelişmiş bir ırk. Dünyaya geliyorlar. Üstünler insanların günlük yaşamını, teknolojilerini ve toplumlarını radikal bir biçimde geliştiriyorlar ve değiştiriyorlar aynı zamanda. Nükleer silahları yok ediyorlar, barışı sağlıyorlar, hastalıkları ortadan kaldırıyorlar ve böyle olağanüstü yeteneklerle insanoğlunun tüm sorunlarını çözüyorlar arkadaşlar. İnsanlarla bu üstünler ne alaka? Bize böyle beleşe iyilik yapmazlar. Bunların başka bir amaçları var. Aslında doğru da düşünüyorlar ama kötü de bir amaç değil bence. Ya böyle de olmaz ki, yani bunun bir bedeli olmalı diye düşünüp kendi kendilerini yiyorlar. Endişeleri de çok yersiz çıkmıyor ama ya bence iyi bir şey de oluyor. Ne yalan söyleyeyim. Ya bunu da radikal bulabilirsiniz belki ama kitapta üstünler tüm bu iyilikleri yaptıktan sonra, kısaca toplayayım, çocukları topluyorlar. Bütün dünyanın çocuklarını topluyorlar. Ve onlara çocukluğun sonu denilen bir törenle dönüşüm geçirtiyorlar. Bu dönüşüm sonunda fiziksel olarak işte büyümeyen ama yetişkin insanlar gibi düşünen oldukça gelişmiş varlıklara dönüştürüyorlar tüm çocukları. Ve bu dönüşüm insanlık için bir dönüm noktası. Ve artık insanlar eski biçimlerinde kalamıyorlar. Bütün çocukları bu şekil aldığı için. Kitap bu nedenle aslında insan doğasını, evrimini, teknolojik etkilerini ve toplumsal değişimi keşfeden derin bir yapıya sahip. İnsanlığın, teknolojinin, hatta o uzaylıların üstünlerin etkisiyle nasıl değişebileceğini de sorguluyor. Aynı zamanda şey de sorguluyor. Mesela doğasındaki sınırlamaları da sorguluyor insanlığın. Ya yapamayacağı işler var ya, bilgi ve güç arayışını da sorguluyor. Burada üstünlerin kim olduğunu benim nezdimde tahmin etmişsinizdir. Üstünler o tüm mücadelesiyle, bütün insanın sorunlarına çare aramasıyla, hani böyle bir yük üstlenmesiyle, görev üstlenmesiyle jonglör kuşağının gençlerine çok benziyorlar bence. Kurgusal bir hikaye elbette bu ama bu kadar çok şeyle uğraşan, bu kadar çok şeyle mücadele eden bir topluluk, bir nesil neden üstünler olmasın? Çünkü onlar da bence yetiştirdikleri çocukları dönüştürerek geleceğe çok büyük bir katkıda bulunuyorlar. Bakın o anahtar kelimeler var, hiç değişmiyor. Sürdürülebilirlik, adım attığımız yer sürdürülebilirlik. Bu sizce kimin ağzından çıkıyor? Nasıl bu kadar bir yaygın bir kelime var? Bu jonglör kuşağının gençleri sayesinde var bence. Arkadaşlar bence her çağ çok zordu. Yani taş devrinden daha zor bir çağ yoktu. Şimdi biz diyoruz ya küresel ısınma, işte ekonomik ve sağlık krizleri, işte dünyanın çok çalkantılı olması falan. Ay taş devri insanını bu zamana getirsek şey derdi herhalde. Ay kurban olan küresel ısınmaya falan derdi herhalde. Çünkü ya dönem çok kötü bir dönem. Günümüzde en azından teknoloji kullanımıyla bazı sorunlar gerçekten kökünden çözülebiliyor. Sağlıkta da aynı şekilde. Bilim çok ilerlemiş durumda. Ama tabii doğamızın bir sınırı var. Taş devri insanıyla jonglör kuşağının yetişkinleri arasındaki birçok benzerlikten bahsettik ama ben birazcık jonglör kuşağını da parlatmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü onların içinde yaşıyoruz. Doğal dünyaya uyum sağlamak, işte yiyecek toplama, barınak yapma gibi şeyleri dijital dünyaya adapte etmek. Ve bu teknolojiye olan hakimiyetlerini bütün insanlarla açık kaynak olarak paylaşmak bence eşsiz beceriler, özellikler. Bana çok insancıl geliyor, humanistik geliyor. Böyle bir şey bence başka kuşaklarda yoktu arkadaşlar. Ve tabii mesela çocukluğun sonunda da böyle bir üstünlük var, üstün ırk var. İşte diyor ki uzaylılar geliyor ki senin hastalığını iyileştireceğim, senin şu savaş sorununu çözeceğim, nükleer problem ortadan kaldıracağım. Hani bütün dünyayı tehdit eden meseleleri ortadan kaldıracağım diyorlar. Bunu bir de gerçekten iyilik olsun diye yapıyorlar. İnsan ırkına da iyilik olsun diye sonra çocuklarını dönüştürüyorlar. Bence bu jonglör kuşağının biz fark etmeden yıllardır yapmaya çalıştıkları şey. Bunu da artarak yapacaklar bence. Tabi bunların içerisinde bazı radikal woke kültürcüler var mesela. İşte bütün kimliklerin çok önemsenmesi gerektiği ile ilgili dünyanın majör sorunları ile ilgilenmeyip çok minör sorunlarına kafayı takan bir grup da var ama bunlar jonglör kuşağı değil zaten. Bunlar ellerinde birden fazla top döndüren tipler değil. Bir tane topa odaklanan, o kimlik meselesine odaklanan işte deliler var. Özellikle hani bu Batı toplumunda fazlasıyla var. Arkadaşlar şimdi tabii jonglör kuşağı da görece işte kolay olmayan bir çağda bunları gerçekleştirmeye çalışıyor. Az önce dedim taş devri insanını bu zamana getirseniz falan. Hayır ya gene de zor bir çağ. Yani kapıda pandemiler, salgınlar var. İşte zaten iklim değişikliği had safhada. Bunlara rağmen umutlarını kaybetmeyip işlerini çok düzgün yapmaya çalışan, mücadeleyi hiç bırakmayan, ailesine, evine sahip çıkan, arkadaşlıklarına, dostluklarına sahip çıkan bir insan grubu var, bir nesil var ve bence incelenmeye değer. Çok takdir ediyorum böyle insanları. Hayranlık duyuyorum. Onlardan biri olmaya çalışıyorum. Ya eminim siz de ya öylesinizdir ya olmaya çalışıyorsunuzdur. Ama bu açıdan bu arkadaşlarımıza bir teşekkür babında da bu podcast'i hazırlamak istedim. Yani ne bileyim çok överim de ben taş devri insanını da çok överim yani bu jonglör kuşağını da çok överim ama bunun da bir sonun olması gerekir tabii ki. Bu podcast'in sonuna geldik o zaman. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyeyim.